icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sevgili dinleyiciler. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ülke politikası haline gelmiş olan milli teknoloji hamlesini, savunma sanayi alanında gerçekleştirilen projeleri, güncel teknoloji ile savunma sanayi işbirliğini, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını artıran gelişmeleri ele aldığımız programımız başlıyor. Bu hafta savunma sanayinin kuruluşunda emeği geçen bir ismi konuşacağız. Birçok alanda milli ve yerli teşebbüsleriyle ülkemizde endüstriyel sanayinin temellerini atan, günümüzde bizlere örnek olan Nuri Demirağ'ı uzaktan bağlantı ile torunu Bilge Kum'dan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz efendim programımıza katıldığınız için. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ben bir tasarımcıyım ve bütün yaşantımı tasarımın peşinden koşarak yaşadım.
Evet.
Ünlü tasarımcı Massimo Vignelli'nin benim anlayışıma çok uygun gelen iki sözü vardır. Birinde der ki tasarım tektir. Yani bir şeyi tasarlayan her şeyi tasarlar. Diğerinde ise bir şeyi bulamıyorsan onu tasarla der. Ben de çok küçük yaşlarımdan itibaren etrafımda gördüğüm ve beğenmediğim pek çok şeyi yeniden tasarlamaya çalıştım. Daha sonraları çocuklarım küçükken 18 yıl boyunca tekstilde çocuk giysisi tasarımları yaptım. O süreçten sonra 2001 yılında Amerika'da yaşayan kardeşim Profesör Doktor Banu Onaral'dan Philadelphia'da bir marinada satın aldığı metruk iki daireyi yıkıp yeniden yapıp dekore etme teklifi geldi. Sistemlerin ve malzemelerin hayli farklı olduğu bu yerde 2,5 ayda tamamladığım dekorasyon emlak danışmanı olan bir mimarın dikkatini çekti ve bana ortaklık payını kendim dolduracağım bir iş teklifi yaptı. Ne yazık ki o sırada 11 Eylül terörist saldırısı oldu ve bu iş teklifine cevap veremedim. Daha sonra İstanbul'da ve Philadelphia'da başka dekorasyon işleri de yaptım. 2007 yılından itibaren de inovasyona yöneldim ve 5 tanesi patentli olmak üzere 20 küsur buluş yaptım. Bunlar
Evet,
genellikle yaşlıların veya engellilerin hayatına kolaylıklar getiren endüstriyel tasarımlardı. Ayrıca genç mucitlere destek vermeye çalıştığım Mucit Ana grubunu meydana getirdim. O yıllarda henüz Türkiye'de inovasyonun önemi çok geniş kitlelerce bilinmiyordu. Ben ÜSİMP, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu'nun danışma kuruluna seçildim ve 12 yıl boyunca bütün Türkiye genelindeki üniversitelerde, meslek kuruluşlarında ve devlet dairelerinde seminerler ve konferanslar verip gençleri inovasyona yönlendirmeye çalıştım. İlk yıllarda mekanik konularda yapılan buluşlardan sonra yavaş yavaş dijital buluşlar yapılmaya başladı. 10 yıl önce beraber olduğumuz Mucit Ana grubumuzdaki gençlerden bugün küresel boyutta büyük başarılara ulaşanlar oldu ve onlarla gurur duyuyoruz.
Evet efendim, siz de dedeniz gibi böyle bir inovasyon ve girişimcilik ruhuyla gençlerin önünü açmaya çalışmışsınız anladığım kadarıyla. Hatta buna bağlı olarak da bir kitabınız var, yanlış hatırlamıyorsam. Yakın zamanda gün
Evet.
yüzü görmüş bir kitabınız var efendim. Bundan bahsedebilir misiniz?
Şimdi şöyle 10-15 yıl hızlı bir tempoyla inovasyon çalışmalarıyla uğraştıktan sonra 2000'li yılların başında COVID-19 salgını başlayınca bizler gibi 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Benim hayalimde hep biyografimi yazma fikrim vardı ama buna bir türlü zaman bulamıyordum. Pandemi sırasında bunu hayata geçirmek için vaktim oldu ve Işığımı Söndürmeyin isimli otobiyografi kitabımı yazdım.
Evet, yani
Bu kitap
pandeminin bize vermiş olduğu o olumsuzluğu siz bu şekilde bir
imkan.
faydaya değiştirmişsiniz yine anladım.
Aynen öyle oldu. Hem sıkılmamış oldum o
Evet.
süreçte hem de bir eser meydana çıktı. Bu kitapta büyük babam Nuri Demirağ'ın görkemli yaşam alanlarında başlayan yaşantımın beklenmeyecek bir şekilde önce ebeveyn evinde, sonra da dünya evinde baskıya maruz kalmamla pasif ve güçsüz hale gelmemi, ama daha sonra Anka kuşu gibi küllerimden yeniden doğarak başarılı bir hayata kanat açmamı anlatıyorum.
Evet ki burada bir kadın olmanın azmiyle bir varoluş kitabı mı diyebilir miyiz buna efendim?
Hikayesi, evet. Bu kitap aciz ve zor durumdaki kadınlara örnek olabilecek nitelikte. Ve kitap bir hayli ilgi de gördü. Basıldıktan çok kısa bir süre sonra da ikinci baskısı yapıldı.
Evet, devamında yeni kitaplarınız var mıdır efendim? Böyle yazmayı planladığınız, hayatınızdan örnekler vererek. Yoksa bu son kitap mıdır diye düşünebilir miyiz?
Valla kitabım 496 sayfa. Olan biten her şeyi yazdım gibi. Yani tekrar bir biyografi yazmak söz konusu değil. Ama kurgulayarak bir şeyler yazılabilir. Fakat o kadar çok detaylı ki benim kitabım. Yani onun gibi bir şeyi kurgulamak için çok fazla mesai vermek lazım. Henüz buna hazır değilim. Ama bu arada son 2-3 aydır bir Alman gazetesi, Toplum gazetesine köşe yazıları yazıyorum. Onlar da beni oyalıyor.
Orada da yine böyle inovasyon, girişimcilik üzerine mi yoksa efendim oradaki köşe yazarlarınız daha farklı alanlarda mı?
Orada beni serbest bıraktılar. Ben daha çok bizim çocukluğumuzda yaşanan olayların bugün ne şekilde yaşandığını anlattığım kıyaslamalı görüşler getirdim. Bir takım psikiyatrik olaylara değindim. Fakat depremden sonra tadım kaçtı. Bu tip
Evet, ne yazık ki.
naif konuları yazamayacak hale geldim. Ama gazetenin sahibi dedi ki nokta değil virgül koymuş olalım. Kendinizi iyi hissettiğinizde tekrar yazarsınız dedi.
İnşallah efendim tecrübelerinizi
İnşallah.
aktarmak bizim gibi gençler için büyük bir imkan ve fırsat olacağını düşünüyorum. Yazmaya devam ederseniz biz de seviniriz efendim.
Teşekkürler.
Efendim haliyle savunma sanayi deyince konumuz bu alanda olunca tabii ki de ister istemez ilk sivil uçak fabrikasını kuran ve ülkemizde savunma sanayi kurucularından biri kabul edilen Nuri Demirağ'ı konuşmadan olmaz. Sizden dinleyebilir miyiz efendim bir torun olarak aileden birisi olarak nasıl birisiydi, neler yapmıştı, ülkemize nasıl bir katkılar sağlamıştı. Özellikle son dönemde bu savunma sanayindeki bu gelişmeleri gördükçe oradan neler kalmıştır? Bunları dinleyebilir miyiz efendim?
Tabii memnuniyetle. Torunu olmaktan çok büyük gurur duyduğumuz Nuri Demirağ'ı elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Cumhuriyet'in ilk girişimcilerinden olan Nuri Demirağ, daha 1930'lu yıllarda kalkınmanın baş şartının inovasyon olduğunu fark etmiş bir vizyonerdir. Ülkemizin sanayinin gelişmesi için maddi manevi bütün varlığını da gözünü kırpmadan feda etmiştir. Şöyle biraz hayatından da başlarsak, Nuri Demirağ 1886 yılında Sivas'ın Divriği kasabasında dünyaya gelmiştir ama küçük yaşta yetim kalmıştır. Dirayetli bir Anadolu kadını olan annesi onu ve küçük kardeşi Abdurrahman Naci'yi ailelerine ve vatanlarına hayırlı evlatlar olarak yetiştirmiştir. Nuri Demirağ Divriği'de Osmanlı Rüştiyesi'nde eğitim aldıktan sonra muallim olmuştur, yani öğretmen olmuştur.
Öğretmenlik, evet.
Daha sonra dışarıdan idadi okuyup İstanbul'da varidat yani denetleme Ticaret Bakanlığı'nda zannedersen varidat müdürü olmuş, denetleme müdürü. Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul'u kasıp kavuran yolsuzluklarla da mücadele etmiştir. 1918'de Tatavla semtinde, bu şimdiki Kurtuluş semtindeki tüccarları denetlerken İşgal kuvvetlerinden destek alan bir gayrimüslim tüccarın hakaretlerine dayanamayıp görevinden istifa etmiştir. Ülke işgal altında. Öyle olduğu için bir takım kimseler kendilerini Osmanlı'yı zemmetmekte beis görmüyorlar ve mesela bu hakaret eden kişi şahsında Osmanlı'ya hakaret ediyor aslında.
Evet.
Denetlecinin şahsını Osmanlı'ya hakaret ediyor. Zaten o bir sigara kağıdı imalatçısıymış. Ve sigara kağıtlarının içine Osmanlı'yı zemmeden kötü yazılar yazıyormuş.
Bir propaganda Osmanlı'ya karşı ki kendi ülkeleri
Evet.
gibi görüyorlar anladığım kadarıyla.
Dedem de onun hakaretine dayanamayıp görevinden istifa ediyor. Ve o güne kadar biriktirdiği 56 altını sermaye yapıp sigara kağıdı işine girmiştir. Ve bu sefer onunki Türk zaferi diye yazar sigara
Sigara
kağıdının içinde.
kağıtlarının o propagandaya karşı olarak
Evet.
iyi, bu da ilk ticareti oluyor değil mi efendim?
O
Bu
ilk ticareti oluyor.
evet.
Ondan sonra Cumhuriyet kuruluyor. O sırada inşaat mühendisliği eğitimi almış olan kardeşini de yanına alarak Mühürdarzade dış ticaret firmasını kurmuş. Bundan sonra da müteahhitliğe başlayıp çeşitli bakanlıklar, Bursa Merinos Fabrikası, İzmit Seka Kağıt Fabrikası, Sivas Çimento gibi binalar yapmıştır. İki kardeş Abdurrahman Naci ve Nuri Demirağ.
Evet,
Yani o
büyük
zaman
tecrübe.
zaten henüz daha soyadı kanunu yok herhalde. Bey de dememiz lazım.
Muhakkak, evet.
Evet. 1930'larda yabancı bir şirkette yüksek kar amacıyla ihale edilen Samsun-Sivas Demiryolu inşaatının sözleşmesinde bir sorun çıkar ve hükümet ihaleyi iptal eder. Nuri ve Abdurrahman Beyler ihaleye talip olup demiryolunun 700 kilometrelik bölümünü Türk işçisinin emeğiyle başarıyla tamamlar.
Yani oradaki ki o dönemler hep yabancı işletmeler demir yollarını
Evet.
yaparken
İlk
onların
defa.
Samsun ve Sivas alanındaki kısmında yaşanan problemden dolayı ilk defa bir Türk müteahhit mi bunu yapıyor efendim?
Evet. Ve hazırlık yapıyor bunu. Bütün Sivas'a gidip işçileri, işçi olmayanları da işi yapmak üzere hazırlayarak bir
Nesli
altyapı
gelir dedi.
hazırlıyor. Yurt dışından mühendisler getiriyor ve Atatürk'ün karşısına çıkıyor. Ben bu ihaleye talibim diye ve de ona veriliyor. Bu ihale ona veriliyor ve giderken de anneanneme 8 çocuğunun eğitimine ve ilerideki hayatına gerekli olan bir parayı bloke ederek gidiyor. Çünkü gitmek var, dönmek yok diyor. Bu aile içinde çok konuşulurdu.
Evet.
Çünkü gittikleri yerlerde tüneller kazılacak, oralarda eşkıyalar var. Yani gidip de dönmeme ihtimali çok yüksek. Ama bunu 2 senede çok büyük başarıyla tamamlayıp dönüyorlar iki kardeş. Daha sonra da demiryolu inşaatlarına devam ediyorlar ve 1012 kilometrelik demiryolu döşüyorlar.
Evet.
Yüzlerce tünel açıp sağlam köprüler, özenli gar binaları yapıyorlar. Şu anda mevcut demiryolu ağımızın dörtte biri Demirağ kardeşler tarafından yapılmıştır. Atatürk de 10. yıl marşındaki dizelerden esinlenerek bu iki kardeşe Demirağ soyadını veriyor.
Şu anki Demir Ağa soy ismini Atatürk'ün kendisi bizzat vermiştir. Bu
Bizim
başarılarına dayanarak değil mi efendim?
istinaden. Aynen öyle. Evet.
Evet, efendim.
Ondan sonra 1936 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi 212 milyon lira iken Nuri Demirağ 11 milyon liralık varlığıyla ülkenin en büyük kişisel sermayesini temsil etmektedir. Ekonomik sıkıntının had safhada olduğu o yıllarda kalkınmanın uçak sanayisinin gelişmesine bağlı olduğuna inanılmaktadır. Biliyorsunuz Atatürk'ün ünlü sözü var, İstikbal göklerdedir diye.
Evet.
Şehirlerden ve zenginlerden para toplayıp uçak alınmaktadır. Ülkenin zenginleri 4-5 bin lira kadar hibe yaparken Abdurrahman Naci Demirağ 130 bin lira verir ve bununla 3 uçak alınır.
Evet, yani o zaman
Nuri...
yurt dışından alıyoruz bu paralarla, yurt
Evet,
dışından. Evet.
tabii. Ama yani alabilmek için de para toplanıyor halktan çünkü henüz ülke çok fakir. Nuri Demirağ sıra geldiğinde o diyor ki dışarıdan alınacak bir teknoloji hem pahalı servis ve yedek parça gerektirecek hem de yabancılar bize eski teknolojileri satacağında kısa zamanda kullanılamaz hale gelecektir. Madem ki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben bu tayyarelerin fabrikasını yapmaya talibim der.
Sermayeyi
Pardon.
içeride tutmanın gayreti içerisinde bir
Evet.
durum görüyoruz burada. Ki bu
Evet,
da
evet.
inovasyon ve cesaretini demir ağlarda gördüğümüz gibi burada da görüyoruz.
Evet, aynen. Nuri Demirağ yaşantısı boyunca ben parayı halktan kazandım, onu halka faydalı işlerde kullanacağım ilkesinde ısrar eder. 1936 yılında harekete geçer. Beşiktaş Hayrettin İskelesi'nin hemen arkasında, şu anda Deniz Müzesi olarak kullanılmakta olan yerde modern bir bina yaptırır.
Evet.
Burası tayyare etüt atölyesi olacaktır. Daha sonra burası uçak imalat fabrikasına dönüşür ve Türk Hava Kurumu'ndan 65 planör ve 10 eğitim uçağı siparişi alınır. Önce Nude-36, sonra da Nude-38 uçakları üretilir. Nude-36, 6 kişilik çift motorlu alüminyum gövdeli salt Türk tasarımı bir uçaktır ve üstünde ciddi bir inovasyon vardır. Yolcu uçağı yarım saatlik bir donanım değişikliğiyle bombardıman uçağına dönüşebilmektedir. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı
Evet,
dönemleri
dönemleri. Evet,
çok
orada bomba.
önemli bu. Ve bu uçak dünyadaki bütün uçakların kayıtlı olduğu James katalogda Dünya A grubu uçak kategorisine girer. Böylelikle Türkiye uçak sanayisine dünya ülkeleriyle eş zamanlı girmiştir. Tabii bu
Teknolojik olarak
sırada
da teknolojik olarak da aynı ligde girmiş görüyoruz burada.
evet ve eş zamanlı, yani o biz girdiğimiz zaman dünyada 5 ülke sadece kendi uçağını üretebiliyormuş. Tabii devlet de aynı şekilde uçak üretiyor. Nuri Demirağ özel sektör kısmı.
Evet.
Bu arada Nuri Demirağ Yeşilköy'de sonradan Atatürk Limanı olarak kullanılacak olan arazinin içindeki elmas çiftliğini satın alır ve buraya uçak hangarları, uçuş sahası yaptırır. Ayrıca pilot ve teknisyen yetiştirmek üzere gök okulu, uçak tamir atölyesi yaptırır.
Burada bildiğimiz şu anki Atatürk, yani Yeşilköy Atatürk
Ha.
Havalimanı'nın temellerini atmış anladığımız kadarıyla. Yani orada bir
Aynen
teşebbüste
öyle.
bulunarak şu
Evet.
anki Atatürk Havalimanı'nın ilk teşebbüsü, ilk alanını oluşturmuş oluyor anladığımız kadarıyla.
Evet. Evet. Elmas çiftliği varmış. Orayı satın almış. Çok büyük bir saha.
Evet.
Şimdi Türk Hava Kurumu'nun siparişi olan uçaklar ve planörler hazır olduğunda Nuri Demirağ'ın sağ kolu, hatta ortağı olan Selahattin Alan, Eskişehir Ünlü Havaalanı'ndaki teslim törenine giderken uçağı kendi kullanmak ister. Büyük babamın itirazlarına rağmen uçağı kendisi götürür. Selahattin Alan iyi bir uçak mühendisidir ama fazla uçuş tecrübesi yoktur. Havaalanına inerken uçağın tekerleği havaalanının kenarında su girmesin diye kazılmış olan hendeklere takılır. Uçak takla atar ve Selahattin Alan hayatını kaybeder. Bunun
Evet efendim.
üzerine Türk Hava Kurumu emniyetsiz ve şartlara uygun değil diyerek siparişi iptal eder. Olay yargıya yansır. Bağımsız bilirkişiler kazanın pilotaj hatasından meydana geldiği yönünde rapor verseler de mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti olumsuz rapor verir ve dava Nuri Demirağ aleyhine neticelenir.
Evet, yani
Evet.
burada o davada Nuri Demirağ'ın yapmış olduğu bir hata mı olarak kabul edilmiş?
Halbuki pilotaj hatası olduğunu bağımsız bilirkişi söylüyor.
Raporlarda, evet.
Ama işte bir şekilde belki de hani politik belki de baskılarda olabilir. Bilemiyorum. Yani bu konuda yorum yapmak
Evet,
istemiyorum.
burada Nuri
Ve
Demirağ bir
sipariş iptal edildi.
hatırası var mıdır bunlarla alakalı anlattığı sizlere?
Şimdi biraz sonra tekrar hani onunla ilgili hatıralarımdan bahsederken söyleyeceğim. Ben
Tabii.
12 yaşındaydım vefat ettiğinde. Yani biz onu çocuk gözümüzle o ciddi konularda konuşmazdı bizlerle. Zaten çok görkemli büyük konaklarda yaşanırdı ve biz ona rastlamazdık. Onun bölümü ayrıydı. Yani o çocukların olduğu yerlere gelip gitmezdi. Onun
Anladım
için yani
efendim.
onun ağzından bir şey bilemiyorum ama sonradan yazılanlardan babam damadı Nuri Demir Mehmet Kum, Nuri Demirhan damadı Mehmet Kum anlattıklarından filan bildiklerimiz bu. Şimdi
Anladım.
Nuri Demirağ bu sipariş iptal edilse de Gökokulu'nda pilot yetiştirmeye devam eder bu Yeşilköy Havaalanı'nın olduğu yerde ve binlerce saat uçuşa rağmen hiç kaza olmaz. Bu da Nuri Demirhan uçaklarının emniyetli olduğunu ispat eder. Sonra İkinci Dünya Savaşı sırasında Asya ve Avrupa ülkelerinden Nuri Demirhan uçak siparişleri gelir. Fakat o sıradaki hükümet kabineyi bir gecede toplayıp uçakların yurt dışına ihraç edilmesini yasaklar. Atatürk'ün sanayi neferim diye nitelendirdiği Nuri Demirhan ondan sonra gelen hükümetlerden ne yazık ki aynı ilgiyi göremez. Ve 1950'lerde uçak pisti, fabrika, gökokulu ve etüt merkezinin olduğu alan yok pahasına istimlak edilir. Nuri Demirhan vefatından sonra da uçaklar hurdaya gider. Bu özverili girişim engellenmeseydi dış ülkelere uçak almak için ödenen paraların bir kısmı ülkemizde kalacaktı ve belki bugün Türkiye kendi yolcu uçağını üretiyor olacaktı.
Evet ki muhakkak ama aslında o dönem engellenmiş gözükse de onun atmış olduğu o temellerle, bilgi birikimi ve tecrübesiyle şu anda o dönemde yaşanan teknolojik gayretlerle aslında bir cesaret alıyoruz. Yani bugünkü gençlerimiz de
Evet.
birer Nuri Demirağ gözüyle bakıyoruz efendim onlara.
Bir de başka inovasyon konularından bahsedeyim. Ülkesinin kalkınmasını kendi menfaatinin önünde tutan Nuri Demirhan, yenileşim fikirleri bunlardan ibaret değildir. Onun tarafından ortaya atılan pek çok fikir yıllar geçtikten sonra hayat bulmuştur. Bunları özetlersek, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği bölümünün açılmasına ön ayak olmuştur. İlk yerli paraşüt üretimini gerçekleştirmiştir. 1931 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden uzmanlar getirtip 4 yıl süren çalışmalardan sonra Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan üstünde demir yolu da bulunan Boğaz Köprüsü projesini yaptırmıştır. Projeyi Salih Bozok vasıtasıyla Atatürk'e sunmuş, Atatürk'ün çok beğenmesine karşın o günkü hükümet tarafından reddedilmiştir. Nuri Demirağ köprüyü kendi olanaklarıyla imal edecek. 10 yıl boyunca geçiş ücreti ailesine ödendikten sonra köprüyü devlete devredecektir. Daha
Evet.
ileride hayatımıza girmiş olan yap işlet devlet formülünü de o daha o yıllarda düşünmüştür.
Bu da girişimciliğin bir karşılığı. Yani hem ticari katma değerini düşünerek hem de ortaya
Evet.
bir ürün olduğunun o
Evet.
zamanki bize yansımaları bu örnekler.
Sonra 1933 yılında memleketi olan Divriği'ye enerji sağlama projeleri yaparken yıllar sonra ancak 1966'da ele alınan Keban projesini ilk dile getiren kişi olmuştur. Ülkenin yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi için maden ve sanayi kentleri tasarlamıştır. 1948 yılında ilk özel radyo istasyonunu kurmak istese de yasal engellemelere takılmıştır.
Evet.
Ayrıca Nuri Demirağ 1945 yılında siyasete atılarak çok partili döneme geçişin ilk partisi olan Milli Kalkınma Partisi'ni kurmuştur. Fakat ödün vermeyen karakteri dolayısıyla siyasete uygun bir kişiliği yoktur. Fakat 1954 seçimlerinde Demokrat Parti listesinden bağımsız Sivas milletvekili olmuştur. Ayrıca Nuri Demirhan çok gelişmiş bir sosyal sorumluluk bilinci de vardır. 1939 yılında Erzincan'da meydana gelen deprem felaketi sırasında tüm imkanlarını seferber edip bölgeye ilk buluşan yardım ekibi olmuş, depremde evini yitirenlere prefabrike konutlar yapmıştır. Daha sonra Yıldız Sarayı önündeki çeşmeyi restore edip bunu adet haline getirip 43 çeşme yaptırmıştır. Ayrıca sanata ve sanatçıya saygısı sonsuzdur. Tevfik Rıza, Neyzen Tevfik uzun süreli felsefi sohbetlerinin baş konuklarıdır ve onun yardımlarından faydalanmışlardır.
Yani endüstriden kalan zamanlarında da sanata da devamlı destek ve
Sanatı.
ilgi uyandırmış yani orada.
Evet.
Anladım. Evet efendim.
Nuri Demirağ 1957 yılında bayrağı yarının gençlerine devrederek yaşama veda etmiştir.
Evet efendim. Hatıralarınız nedir bu konuda Bilge Hanım?
Ben onun ilk torunlarından olmama rağmen vefatında 11 yaşındaydım. Dolayısıyla onunla hatıralarım ancak çocuk gözüyle olabilir. Nuri Demirağ çok önemli bir iş insanı olması dolayısıyla yabancı devlet büyükleri tarafından misafir edilirdi. 1954 yılında Amerikan parlamentosuna bir ziyaret yaptıktan sonra görüştüğü devlet adamının asistanları kaç torunu olduğunu, yaşlarını ve cinsiyetlerini sormuşlar. Büyük babamla o sıra 8 soran olan bizlere o devirde hiç görmediğimiz çok güzel oyuncaklar göndermişlerdi. Bir pazar sabahı onun odasında toplandığımızda oyuncaklarımızı verdiler. Hepimiz hayret ve sevinç içindeydik. O sıra 3 yaşlarında olan kız kardeşim oyuncağıyla heyecanla oynadıktan sonra artık evimize gideceğimiz haber verilince oyuncağı büyük babamın kucağına koydu ve "Al oyuncağını büyük baba, biz gidiyoruz," dedi. Büyük babam annemi çağırıp alnından öptü ve "Aferin kızım, tam benim istediğim gibi tok gözlü evlat yetiştirmişsin," dedi. Mesela tok gözlü olmak, mütevazi olmak onun en önem verdiği hasletlerdendi. Aile kışın Beşiktaş Serencebey'de, yazın da Üsküdar Kuzguncuk'ta, 110 dönüm koru içindeki devasa konaklarda yaşardı. Mevsimi gelince korudaki sayısız çam ağacının kozalakları yere düşer. Biz torunlar da üstümüz başımız kirlenerek, dizlerimiz yara bere içinde kalarak bu kozalakların içindeki fıstıkları kırıp çıkarırdık. Büyük babam bu fıstıkları bizden kilosu 1 liradan satın alırdı. Burada amaç çalışarak, emek vererek para kazanmayı öğrenmemizdi.
Evet ki burada bir karakter oluşturuyordu sizlerin üzerinizde. Siz de bu yapmış olduğunuz inovasyon, günümüzde yapmış olduğunuz inovasyonlarla bunu görüyoruz efendim. Yani bu karakteri oturtmuş sizleri anladığım kadarıyla. Efendim, haliyle günümüzde de çok ciddi teknolojik atılımlara şahit oluyoruz. Bunu nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendirebilirsiniz?
Daha önce bahsettiğim gibi Nuri Demirağ'ın uçak sanayine yaptığı katkılar engellendikten sonra devlet tarafından gerçekleştirilen uçak sanayi de dışarıdan gelen teklifler sonrasında akamete uğramıştır. Hükümet pahalı yerli üretmeye yatırım yapmaktansa dışarıdan satın alınacak ucuz uçakları tercih etmiş ve yerli uçak sanayi neredeyse durdurulmuştur.
Evet.
Oysa Türkiye kendi uçağını imal etmeye başladığında sadece 5 ülke kendi uçağını imal ediyormuş. Bence bu sektörde 100 yıllık bir kaybımız var. Ama son birkaç senedir yapılan ve neticeleri görülmeye başlayan yerli milli uçak sektöründe artık hızla yol almaktayız. Çok değil, bundan 7 yıl önce uluslararası fuarlarda yer alabilecek tek bir hava aracımız yoktu. Oysa bugünlerde gerçekleşmekte olan Paris Air Show'da onlarca özgün hava aracımızla varlık gösterebilir
Evet.
seviyedeyiz. TUSAŞ mamulatı, Hürjet, Milli Muharip Uçağı Kaan, henüz ismi olmayan Genel Maksat 2, Hürkuş'un yeni versiyonu, Atak, Gökbey helikopteri fuarda yer aldıkları gibi global pazarda da ciddi boyutta satışları gerçekleşmektedir. Ayrıca son derece başarılı bir uçak sanayi kurmuş olan Bayraktar ailesine ait özel sektör Baykar'da mucizelere yol açmaktadır. Firmanın İHA, SİHA, DİHA gibi ürünleri yanında Baykar, Bayraktar TB2, TB3 ve Kızıl Elma ürünleri dış pazarlardan da büyük ilgi görmektedir. Yerli milli savunma sanayinin bugün gelmiş olduğu seviyeyi görebildiğim için kendimi şanslı addediyorum. Eminim Nuri Demirah'ın da ruhu şad oluyordur.
Biz de eminiz efendim bu yapılan olayları, teknolojik atılımları, milli ve yerli atılımları gördükçe biz de buna
Duyuyoruz bunu.
şahit oluyoruz efendim.
Evet.
Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz efendim. Son olarak sevdiğiniz bir eseri size ve sizin aracılığınızla dinleyicilerimize armağan etmek isteriz. Böylelikle de programımızı kapatmak isteriz efendim. Bir
Evet.
isteğiniz var mıdır eser olarak?
Şöyle söyleyeyim. Dedemin memleketi Divriği'nin bir türküsü olan "Akşam olur karanlığa kalırsın" türküsünü rica edeceğim
Evet
sizlerden.
efendim. Toplumumuzun da çok derinden dinlediği bir eser, Divriği Türküsü olarak biz de armağan edelim efendim dinleyicilerimize. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu kıymetli hatıralarınızı, çalışmalarınızı, düşüncelerinizi Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerimize aktardığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Sağ olun.
Sağ olun efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bu hafta Bilge Kum bizlerle birlikteydi. Sizler için hazırlamış olduğumuz programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın.
Thank you. Akşam olur karanlığa dalırsın, derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni, derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin, sevdalı beni koyup yad ellere varırsın. Sana zulüm, bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Sana toz olmuş dolabı duman, odası toz olmuş dolabı duman. Uyan kömür gözlüm, uykudan uyan. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Uyan sevdalı gelin, öldürdün beni. Ellerin elime değdiği zaman, ellerin elime değdiği zaman, ister ölüm olsun ister ayrılık. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. İster ölüm olsun ister ayrılık, oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. İster ölüm olsun ister ayrılık.
İcat çıkarma.